tembellik ve gevşeklik. Tembellik, Allah'a sığınılacak bir afettir. Fahri Kainat Efendimiz, tembelliğin ne büyük bir hüsran olduğunu ümmetine bildirmek için şöyle dua etmiştir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Şu kainatta her şey aktif haldedir. Bir atom bile. O küçücük yapıda dahi çekirdeğin etrafındaki elektronların tavaf misali muazzam ve muhteşem dönüşleri vardır. Semada da öyledir. Milyarlarca galaksi sürekli bir dönüş ve gidiş halindedir. Toprak terkibinde de bütün mahlukata daima binbir türlü sofralar açılmakta ve infaklar deveran etmektedir. Hasılı, kainatta atıl ve tembel hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla bir insanın böyle faal bir alemde tembel kalması ne kadar hazindir. Ehli gayrete her türlü mükafat ve neticede cennet kapısında selam ifadesi vardır. Lakin hak yolunda tembellerin nail olacağı hiçbir şey yoktur. Onlar böyle bir lütfa mazhar olamayacaklar ve onlara mahşer günü öyle bir selam verilmeyecektir. Onların duyacağı ifade selam değil, yazıklar olsun hitabı olacaktır. 3 Balık Hikayesi. Hazreti Mevlana, müşahhas temsillerle nice mücerret hakikati kolayca anlaşılır hale getirir. Mesnevi'deki 3 balığın hikayesi de böyle bir temsildir. Birkaç balık avcısı bir gölün yanından geçtiler ve orada balıkları gördüler. Balıkçılar ağ getirmek için koştular. Orada 3 balık vardı. İçlerinden akıllı olanı hemen zorlu yola koyuldu. O güç, zor aşılır yolu meşakkatine tahammül ederek aştı. Kendi kendine dedi ki, "Diğer şu iki gafil balıkla istişare etmeyeyim. Muhakkak ki bunlar gücümü, kuvvetimi gevşetirler. Beni zayıf düşürürler. Bunların boğazlarına düşkün olmaları, yem ve yiyecek sevgileri, tembellikleri ve bilgisizlikleri, yani gafletleri bana da sirayet eder. Danışacaksan bir diriyle danış ki seni de diriltsin. Ama böyle bir diri nerede?" O balık göğsünü ayak edindi de o tehlikeli duraktan Nur Denizi'ne kadar gitti. Onun hali ardına köpek düşmüş olan bir ceylan gibiydi. O ceylan can korkusundan bedeninde tek bir damar, birazcık güç kaldıkça koşar durur. O balık gölden uzaklaştı, denizin yolunu tuttu. Çok zahmetler çekti fakat sonunda selamet diyarına kavuştu. Nitekim akıllı kişi nefsin ve şeytanın tuzaklarından kaçar. Ne kadar zor ve meşakkatli olursa olsun tembellik etmez. Ahiret meşakkatinin dünya meşakkatinden kat kat ağır olduğunu bilir. Çamurlu dünya gölünden sonsuz ahiret denizine kaçar. Damlayı bırakır, deryayı tercih eder. Derken balıkçılar ağa getirdiler. Yarım akıllı balık bunu gördü. Ağzının tadı kaçtı. "Eyvah," dedi, "ben fırsatı kaçırdım. Nasıl oldu da akıllı arkadaşa yoldaş olmadım? O ansızın gidiverdi ama o gidince benim de hızla ardına düşüp gitmem gerekirdi. Lakin şu anda onu düşünmeyi bırakayım da kendi kendime bir çare bulayım. Ben şimdi kendimi ölü göstereyim. Suyun üstüne çıkayım. Karnımı yukarı döndürüp sırtımı suya çevireyim de öyle durayım. Kendimi ölmüş göstererek suya bırakıvereyim. Ölümden önce ölmek, azaptan emin olmaktır." Balık dediği gibi yaptı. Sanki ölmüş gibi karnını yukarıya çevirdi. Su onu bazen aşağı alıyordu, bazen de yukarıya atıyordu. Tutmak isteyenlerin hepsi de hayıflanıyordu. "Yazık," diyorlardı, "en iyi balık ölmüş." Usta bir balıkçı onu tuttu. "Tüh, yazıklar olsun, ölmüş," diye onu yere itti. Balık sıçraya sıçraya gitti, gizlice kendini suya attı. Kul, ölmeden evvel ölünüz. Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Tavsiyeleriyle hayattayken nefsini hesaba çekebilirse ahiretteki hesabı kolaylaşır. Geriye ahmak balık kalmıştı. O ise gölde bocalayıp duruyordu. O aptal balık canını kurtarabilmek için sağa sola sıçrıyordu. Derken balıkçılar ağ attılar. Balık ağ içinde kaldı. Böylece ahmaklık onu ateşin üstüne attı. Ateş üstünde bir tavanın içinde ahmaklığı yüzünden yanmaya, kızarmaya mecbur oldu. Allah'a ve onun peygamberlerinin getirdiği dine inanmayanlar da ahmaklıklarından cehennemde böyle olacaklardır. O, yakıp kavuran ateşin hararetiyle yanıp yakılırken aklı selim ona, "Sana bir haberci ve ikaz edici gelmedi mi?" diyordu. Ahmak balık o işkencenin, o belanın içinde ahirette kafirlerin diyecekleri gibi "Evet, geldi." diyordu. Yine o balık diyordu ki, "Bu boyun kıran mihnetten, bu işkenceden, yani tava içinde kızarmak azabından kurtulsam, denizden başka bir yeri yurt edinmem. Gölde, gölcükte yurt tutmam. Uçsuz bucaksız olan Nur Denizi'ni ararım, selamete ulaşırım. Orada ebedi olarak sağlıkla ve huzurla ömür sürerim." Gafil insan, ahirette azab ile karşılaşınca dünyadaki tembelliği, gafleti ve ahmaklığı için çok pişman olacak. Lakin bu nedamet hiçbir fayda vermeyecektir. Huyu hırstan ibaret, mala, mülke, dedikoduya aşık, cimri nefis, rahmet definesini elde etme gayretlerine aldırış etmez oldu. "Kendine gel ey gönül, zahmet çekmeye gücüm, kuvvetim yok" deme, şu ahmaklığından vazgeç. Herkesin zahmetini bol bol çekiyorsun da defineye, hazineye gelince "gücüm, kuvvetim yok" diyorsun. Bu nedir? Bu ancak hasis ve ahmak olmaktır. Divan-ı Kebir. Taklitçilik ve şahsiyetsizlik. Cenab-ı Hak her Fatiha'da bize sırat-ı müstakimde kalmamızı isteyerek şöyle dua ettiriyor. Sırat-ellezîne en'amde aleyhim. Nimet verdiklerinin yoluna bizi eriştir. Yani bizi peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyle. Onların yolundan gidenlerden eyle. Gayril mağdubi aleyhim velallin. Gazabına uğrayanların ve dalalete düşenlerin halinden, yani hak yolundan sapanların yolundansa bizi muhafaza eyle. Bu sebeple bir mümin dünyadayken kimlerle ünsiyet edeceğini gayet iyi bilmelidir. Peygamber Efendimizin herhangi bir topluluğa benzemeye çalışan onlardandır hadisi şerifini unutmamalıdır. Namazları çoğalt. Mute seferinde üçüncü kumandan olan Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, Allah Resulü'nün yanına gelip vedalaştıktan sonra, "Ya Resulallah, bana ezberleyeceğim bir şey tavsiye buyurunuz," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Sen yarın Allah'a secdenin pek az yapıldığı bir ülkeye varacaksın. Orada secdeleri ve namazları çoğalt," buyurdu. "Ya Resulallah, bana biraz daha nasihat et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ı daima zikret. Çünkü Allah'ı zikir, umduğuna ermende sana yardımcı olur," buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Azerbaycan ve Dağıstan'a gönderdiği ordularına şöyle seslenmişti. "Aman, sakın siz putperestlerin giyindiği gibi giyinmeyin. Putperestlerin yediğinden yemeyin. Orada İslam şahsiyetini muhafaza edin." Zira bir mümin, dalalettekilerden, yoldan sapmışlardan bir inikas almamaya büyük dikkat sarf etmelidir. Zira imanın özü, layıkına muhabbet, müstehakına nefrettir. Huzuru uzak doğuda arama. Kur'an ve sünnetin talim ve ihyasında ihmaller gösterildikçe yeni nesiller o zengin mirasın kıymetinden habersiz kaldı. Üzerinde oturduğu defineden habersiz, aç ve bir ilaç kalıp başkalarına el açan zavallı bir dilencinin haline döndü. Saadeti, batıl ve muharref dinlerde, beşer mahsulü bomboş ideolojilerde aramaya koyuldu. Bugün üzülerek görüyoruz ve duyuyoruz ki, batıl uzak doğu dinlerinin ibadetleri olan yoga, meditasyon ve benzeri uygulamalar, bizim ülkemizde de insana ruhi ve bedeni bir faydası olacağı iddiasıyla pazarlanmaktadır. Bu her şeyiyle yabancı ve itikaden son derece tehlikeli tuzaklara da cahil halktan düşenler olmaktadır. Halbuki İslam muhteşemdir. İkmal ve itmam olunmuştur. İslam'da bir insanın ihtiyaç duyacağı ruhi, zihni ve bedeni her türlü şifa ve deva mevcuttur. İslam'ın hiçbir başka akide veya sistemle telife ihtiyacı yoktur. Bunun cevazı da yoktur. Zira İslam mükemmeldir, muhteşemdir. Tavize ve protez neviinden bir desteğe ihtiyaç hissetmez. Çünkü Kur'an ve diksiyonu Allah'a aittir. Kıyamete kadar ebedi bir mucizedir. Hayali faydalar. Yoga ve meditasyon gibi uygulamalarla dertlerine çare arayanlar, faydasını görüyoruz. İşin dini kısmı bizi alakadar etmiyor. Biz bir teknik olarak yararlanıyoruz gibi bahane ve mazeretlerle kendilerini müdafaa ediyorlar. Halbuki gördüklerini iddia ettikleri fayda aslında bir aldatmacadır. Bir bakıma hayali bir halüsinasyon gibi tuhaf bir sürüklenmedir. Farklı iddia edilse de asla ruha ait bir sekinet değildir. Sadece nefse ait geçici bir hazdan ibarettir. Yoga ve meditasyon gibi batıl usuller nefsin hazlarıdır. Zikrullah etrafında riyazet, nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye gibi İslami usuller ise ruhu maneviyatla buluşturup kalbi mutmain ve huzurlu bir olgunluğa ulaştırır. Bunun en bariz misali ashab-ı kiram ve evliyaullah'tır. Maalesef bu hakikati göremeyip de yanlış davranışlara kapılmak, sefalet çarşısında saadet aramaya benzer. Neticede insanın kalbini de ruhunu da ifsad eder, ebediyette nasipsiz ve mahrum bırakır. Gayrimüslimlerin yanlışlarını ve dalaletlerini hoş görmek imana zarar verir. Çünkü İslam zirvedir, mükemmeldir ve asla batıla, zulme, isyana ve dalalete ılımlı ve uyumlu olması düşünülemez. Küfre taviz yok. Taifliler, Mekke'nin fethinden bir müddet sonra kabilenin ileri gelenlerini Medine'ye gönderdiler. Namazdan affedilmeleri şartıyla imana gelip itaat edeceklerini bildirdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu tekliflerini "Rükûsuz, namazsız bir dinde hayır yoktur." diyerek reddetti. Taifliler bu sefer Lat adındaki putlarının 3 sene daha yerinde bırakılmasını istemek ahmaklığında bulundular. Kabul edilmeyince de "Bari bir ay yanımızda kalsın." dediler. Bu da kabul edilmedi. Nihayet çaresiz kalarak imana geldiler. Bu sefer de hiç olmazsa Lat putunu yıkmaktan kendilerinin muaf tutulmalarını istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "İlla siz yıkın" diye ısrar etmeyerek bu iş için ashabından vazifelileri gönderdi. Yani sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tevhid hususunda hiçbir taviz vermedi. Musa aleyhisselam gelse. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh elinde bir kısım Tevrat sayfaları ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ey Allah'ın Resulü, bunlar Tevrat'tan bazı kısımlar. Onları Zurayk oğullarına mensup bir arkadaşımdan aldım," dedi. Peygamber Efendimizin yüzünün rengi birden değişiverdi. Bunun üzerine Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh Hazreti Ömer'e, "Allah senin aklını başından mı aldı? Resulullah'ın yüzü ne hale geldi görmüyor musun?" dedi. Hatasını anlayan Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen büyük bir aşkla, "Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den, iman olarak Kur'an'dan razı olduk," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yüzünde güller açtı. Üzüntüsü gitti. Sonra da Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyurdu. "Nefsim, kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer Musa aleyhisselam aranızda olup da ona uyarak beni terk etseydiniz, derin bir dalalete düşmüş olurdunuz. Siz ümmetler içinde benim nasibimsiniz. Ben de peygamberler içinde sizin nasibinizim." İltifat etmez. Secdede Rabbi ile buluşan bir mümin, yogaya, meditasyona asla iltifat etmez. Bu batıl uygulamaları ineğe tapan, putperest, çok tanrılı, aciz ve zavallı bir dinin mezbelesinde ve çöplüklerinde boşuna bir saadet aramak olarak görür. Sözün en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılmış olan bid'atlardır. Her bid'at delalettir, sapıklıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadete davette Yahudi ve Hristiyanlara ait olan çan ve boru kullanma tekliflerini reddetti. Tamamen İslam'a mahsus olan ezan teşri edildi. Efendimiz yine Aşura orucunda ve nafile oruç tutulacak günlerin tespitinde ve daha birçok hususta ibadetlerin dahi yabancıya benzememesi ve İslam şahsiyetinin muhafaza edilmesine büyük bir titizlik göstermiştir. Şiddetli karanlıklar. Yoga ve benzerlerinin neş'et ettikleri dinden tecrid edilerek masum bir rahatlama egzersizine dönüştürüldüklerini iddia etmek de kabul edilemez. Çünkü biraz işin içine girilince görülür ki yoganın merkezinde uzak doğu dinlerinin çok tanrıcı, putperest felsefesi aşikar durmaktadır. Yoga öğreten yogiler aslında o dinin rahipleridir. Güya teksif olabilmek için söylenen sözler, dönülen yönler, yakılan tütsüler ve yapılan hareketler hepsi o putperest dinlerin ve o ölülerini yakan batıl inançların ananeleri, adetleri ve telkinleriyle doludur. Allah muhafaza, kalp kayar ve itikat zedelenir. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir kimsenin vefatı sırasında yanındaydı. Haline teveccüh ettiğinde kalbini şiddetli karanlıklar içinde buldu. O karanlığın kalkması için ne kadar gayret ettiyse de muvaffak olamadı. Buyurdu ki, "Bu sıkıntıların menşei, bu şahsın küfür ehliyle, Hindistan'daki Hindu ve benzeri gayrimüslimlerle dost geçinmiş olmasıdır." O kişi Hinduların dalalet dolu ayin ve merasimlerine giderdi. Onların çalgı ve hareketlerine kendini kaptırırdı. Böylece manen son nefes karanlığına düştü. Senebaşı, sevgililer günü gibi batıl ehlinin adetlerini taklit edenlerin de hali böyledir. Her gün vefa ve hürmet. Vefa duygusundan mahrum olan ve aileyi ifsad eden Materyalistler tamamen tüketim ekonomisine hizmet etsin ve vicdanları rahatlasın mantığı içinde Anneler Günü, Babalar Günü gibi günler ihdas ettiler. İslam anne babaya her zaman iyilikle muameleyi emreder. Bunu senenin belli bir gününe hasretmek, diğer günlerde ihmalkar davranmaya sebep olur. Her gün Anneler Günüdür. Her gün Babalar Günüdür. Rabbimiz şöyle buyurur: biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş banadır. Lokman 14. İslam'ın sayısız manevi hazineleriyle perverde olabilecekken, bundan gafil yaşayarak türlü türlü hüsrana kapılan kimselere ne yazık. Hakiki lezzetler. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh bir gün talebeleriyle otururken şöyle dedi: ehli dünya, yani dünyanın boş oyuncaklarına ve heveslerine dalanlar, hakiki tatların en güzelini tatmadan göçüp gitmiştir. Talebeleri, efendim dünyadaki tatlıların en güzeli hangisidir diye sorunca da şu cevabı verdi: marifetullah, yani hakkı gönülde tanıyabilmek. Hazreti Mevlana, insanın nail olabileceği en büyük mirasın kulluk olduğunu ne güzel ifade eder. Ben kul oldum, kul oldum, kul oldum. Ben aciz kul, kulluğumu ifa edemediğimden utandım. Ve ben başımı öne eğdim. Her köle azat edilince sevinir. İlahi, ben ise sana kul köle olduğum için sevindim.